2014-cü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcı köyündə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? Onu necə məşhurlaşdı? Dildə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İZ proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Verilişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 cildliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflis'te Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vezifeden ayrılanda Vorontsov tarafından ona Asilzade payesi de verilmiştir. Anası da Kırım'daki Asilzadelere mensuptur. 20 Mart 1851'de Nevruz Bayramı'ndan bir gün önce Avcı Köyü'nde doğar. Ailesinin içerisinde hususi dini, milli terbiye alar. Ondan sonra önce Ak Mescid'deki askeri mektebe gönderilir. Orada 2 yıl kadar okuduktan sonra Voronezh şehrine geçir. Orada askeri lisede devam edilir ve sonra da Moskova askeri lisesine nakledilir. İsmail Bey 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail Bey zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır, Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o ildir. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yaxşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yaxşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç, daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'la alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zamanda Rusya Müslümanlarının Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Gaspıralı bunu fikirleştirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibariyle birdirler. Ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspıralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü.
Gaspıralı'nın ideyası yani ortak edebi değil. Azerbaycan'da hiç de hamı tarafından kabul olunmurdu. Ama bir tövlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul olan en büyük ideyiydi. Ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspıralı'nın hizmetiydi. Onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müterekki bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvveye çevrilebilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mes bunun karşısını almak için Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resmileri tarafından her vasıtayla manisilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspıralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspıralı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspıralı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri üstün müebbet göstermediler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek o nezirde sualtı kayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irayla parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Avuzaq Pınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspıralı'nın Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir.
Yo, bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gaspıralı'nın dövründe böyle bir şey yokuydu hele. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nı unitar devlet gibi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kim çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Asetin Müslümanı Ahmet Salikov dayanırdı. Ama Mehmet Emin, Resulzade, Topçubaşov, Zeki Beyledi, Toğan ve başkalarının temsil olunduğu başka bir deste Rusya'nın federal devlet şeklinde teşekkül tapması ideyasını müdafiye edildiler ve kurultayda da bu ideye galip geldi. Gaspıralı'nın vefatına kadar hala Rusya'nın devlet şeklinin değişme hakkında söhbet olabilmezdi. Çünkü imperya kifayet kadar kuvvetliydi. Yalnız imperyanın sükutundan sonra onun yeniden hansı şekilde kurulması meselesi gündeliğe gelmişti.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olacaq.
Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, marifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya Müslümanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Hatta daha da ileri gidərək bir taktika da geliştirmişdi. Rus-Doğu anlaşması diye bizim tərcümə elədiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki Rusiyanın Doğuda Sarı Irq adlı düşmanı vardır. O Sarı Irq tarafından bu Gaspıralı Moğolları, Çinlileri, Japonları nezerde tuturdu. O günkü dünyadaki etnografik bakış da buydu. Dünyadaki ırkları renklerine böyle beyaz ırk, sarı ırk, kara ırk diye bölürdüler. Ve deyirdi Rusya'ya bu doğudaki sarı ırk hem Rusya'ya düşmandır hem Müslüman Türk alemine düşmandır Moğollar hususen. Batı'da da Avrupa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemiyle Avrupalı düşmanlara karşı batıdaki doğudaki sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspıralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspıralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların hususen Bulgarların, Irpların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz büyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili mektep vasitesiyle değil, hayat şartlarının değişmesi, demir yollarının ve iktisadi hayatın gelişmesi nispetinde özlüğünden intişar eder. Müslümanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Gaspıralı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı işte hatta Avrupa mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatız. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarına münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqe son derece mütereqqi sayılmalıdır. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın esirlerden beri Türk düşmançılığını öz devlet ideologiyasına çevirdiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda o Rus idareçiliğinin müeyyen liberalizminden yararlanmağı da zaruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya Müslümanları təhsilde, elimde, sənayede, ticarette irəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikiz. Sadece bunun karşısını alan İslam dünyasında yayılan cehalet ve bu cehalet aradan kaldırılarsa biz Rus dilini biləriksə Ruslarla daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq həm də Rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay evvel. Hemen.
Evet. Necə karşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar diyebilirim ki sayfa sayfa satır satır okumuşam. Ele zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspıralı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim. Onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilmiske kimi ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspıralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspıralı daha da güzel bir iş yapıp ilmiske ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspıralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le yani Osmanlı Şehzadesi ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu artık burada demeyi olmaz bilmiyorum. Tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirmişti. güçlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Kasparalı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Kasparalı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Kasparalı.
Esas mesele odur efendim.
Alemin İsvan jurnalda çap olunurdu. Evet. Tercümana əlavə kimi yani kadın dünyası jurnalı. Evet. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı onun kızı ama müdür, müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Kasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əziyyətlərdən bir şeydir. Biraz nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani. O təfərrüatla burada danışılmaz. Kısaca mən sizə sözü söyləyeyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Atam ileri müterek ziyalı bir adamıdı. Türk İslam terbiyesi almış, evden başka bir şeyi bilmeyen kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Kasparalı. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Akçürün ailesi. Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Rizaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım Kasparalı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Kasparalı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Kasparalı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Kasparalı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Kasparalı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehir muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Kasparalı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Kasparalı'nın halı tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında okucularla mektuplaşmalarda onun postaya salınmasında birçok işinde Zöhre Hanım'ın Kasparalı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Kasparalı'nın idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Kasparalı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Kasparalı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü celit mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Kasparalı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkekler evlendirilir. evlerinden dışarı çıkamazlar. Yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akundof'un Özgür Jordan'daki Hatem Han Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatem Han Ağa'nın meşhur Özgür Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Bas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıral olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar faktı da gelirmeye lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp yani Şefika Hanım 1903 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Beyev'le aile kurmuştu ve bu aileden Gaspıral'ın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılında Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarizenin ön sıralarında gelen siyasi kadınlardan biri olmuştu. 1919 yılında Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Gaspıral ideyalarının, Gaspıral'ın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Vilayet Bey, lütfen Frangistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diyesen.
Bir neçe defa artık Ali Yavuz Bey bu meseleye tokundu. Ben sabirim ki bu doğrudan da 19. esrin sonlarında meydana gelen bu eser hem Mirza Fedali Akhundov'un Kemalit Dövle mektupları, hem İbrahim Bey'in seyahatnamesi, hem Sultan Mecid Ganizade'nin mektubatı Şeyda Bey eserlerle bir sırada epistolyar janrından yani mektup janrının imkanlarından yararlanan Müslüman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmek bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltli Gaspıralı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktuallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan Jurnalı'nda yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için çağdaş Türkiye için müəyyən qədər öz əhəmiyyətini itiribsə, İslam dünyası üçün, Türk dünyası üçün bütövlükdə burada önəmli məqamlar çoxdur. Burada Gaspıralının bir çox ictimai-siyasi məsələlərə münasibəti öz əksini tapır. Burada təkcə həm qadına münasibət var, həm cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibət var, həm şərq-qərb qarşılaşdırılması var, həm İslam mədəniyyətinin böyüklüyün və əzəmətin göstərən məqamlar var. Xüsusilə bu əsərin İspaniya ilə bağlı səhifələrində Kordoba xilafət gördüğü büyük işler göz önüne getirilir ve ben bir müddet evvel hakikaten de Kordoba'da ve Granada'da olarken Arabların orada nece büyük bir medeniyet yarattıklarının şahidi oldum ve İsmail Bey bu arada tahminen 130 yıl bundan evvel danışırdı ve Müslümanları bu yolla ruh düşkünlüğüne kapılmamağa, büyük genelere sökendiklerini onlara hatırladırdı ve nece derler bir defa su gelen arka bir daha geler düşüncesiyle onlara bu kadim medeniyetten yararlanıp yeniden medeni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, burada dəfələrlə, bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, marifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan marifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz, yəni, müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyərlər, növzən bir layiq və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı, eləcə də Frangistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki bitir. Əgər əlavəniz varsa buyurun.
Sevda xanım, mən bir şeyi əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qaspıralının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni o Tərcüman qəzetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hətta imzasız yazılarını aşkar edib onları çap edəcəyəm. Bunu söyləyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni İsmail Qaspıralının bu külliyyatı ortaya çıxmadan onun fikir həyatının incəliklərini təhlil etmək bəncə doğru deyil. Çünki o bu yazılarında kəndi fikir həyatındakı prosesləri də göstərir. Onları bir diqqətə almaq lazım. Ayrı bir şeylə Azərbaycanla bağlı söyləmək istəyirəm. Tərcüman qəzetəsində Azərbaycan fikir və ədəbiyyat həyatı üzərinə mən bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı tələbəmə xüsusi bir kitabça şəklində henüz çap olunmuyor. Orada Azərbaycanla Tərcüman qəzetəsinin nə qədər əlaqəsinin olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Xüsusən yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi Temaddünü İslam yani Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedikle orada xüsusən mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun söhbet edilir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman gazetesinde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden haradasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmeyiz. Ben nice illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyanı oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman gazetesinin tamamını internette okucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkat edin.
Çok güzel bir iş oldu.
Teşekkür ederim size.
Bilayet Bey'le bizi de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek isterim ki 1914 yılın sentyabrında İsmail Bey Qaspıralı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi qeyd olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir ürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i əvəz eləyəcək hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız tali Qəddar Əli də işıq saçan şamı söndürdü. Bununla da müsəlmanları dərin ələm və qüssəyə qərq etdi. Müsəlmanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşov, Kaspi Gazeti, 1914 il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürəkdən sevdiyi, Türk dünyasının qabaqcıl hissəsi saydığı, hətta qohumlaşdığı Azerbaycan'da düşünürəm ki İsmail Bey'e verilən böyük bir qiymət idi.
30 senelik mucize ve nasihatlerine, rehberliğine, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın ve dostun vefatından sonra ondan bahsetmek, kendisi ebediyen gaib olarak gittiğinden yalnız eserlerini tahattür eylemek ne kadar elim ve feci bir vaziyet. İsmail Bey Türklüğe ait faaliyeti için şu düsturu ittihaz etmişti. Fikir, lisan ve his birliği. Təbiri axırla İsmail Bey'in təqib etdiyi qaya Türklərə kendilerini tanıttıraraq, şuuri milliyyələrini inkişaf etdirərək onlara bir olduqlarını təlqin etməkdən ibarət idi. Fikir, lisan, his birliğini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyəti və vəhdət mənəviyyəsini duymuş deməkdir. Əhməd Bey Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914 il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Qaspıralı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun mis proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalını ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəy bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.